Ayrım 23.
Musa sınırın yakınında Akdeniz ile Sarbonis Gölü arasında mola vermeyi kararlaştırdı. Mola verilen yer tehlikeli olarak biliniyordu. Çünkü çöl rüzgarı sınırı belli olmayan su yüzeylerine çok miktarda kum yığıyor ve Saz Denizi denilen bu yerde aldatıcı toprak parçaları oluşturuyordu. Hiç kimse denizle göğün öfkesine terk edilmiş bu ıssız yerde oturmuyordu. Balıkçılar bile yerinde durmayan kumları av olma korkusuyla oraya gitmekten kaçınıyordu. Saçı başı darmadağınık bir kadın Musa'nın ayaklarına kapandı. "Burada bu kuş uçmaz, kervan geçmez yerde hepimiz öleceğiz. Yanılıyorsun. Çevrene bir bak. Senin vaat edilmiş toprağın bu mu?" "Elbette ki değil. Daha ileri gitmeyeceğiz Musa. Elbette ki gideceğiz. Önümüzdeki günlerde sınırı aşacak ve Yahova'nın bizi çağırdığı yere gideceğiz." "Kendinden nasıl bu kadar emin olabiliyorsun?" "Çünkü onu gördüm ve o benimle konuştu. Hadi, şimdi git ve uyu. Yapacağımız daha çok işimiz olacak." Etkilenen kadın itaat etti. Aaron, "Burası çok berbat bir yer," dedi. "Bir an önce yola çıkmak için acele etmeliyiz." Uzun bir dinlenme zorunluydu. Yarın şafakla birlikte Yahova bize yolumuza devam edecek gücü verecek. Başaracağımızdan hiç kuşku duyduğun oldu mu Musa? Hiçbir zaman Aaron. Seramana'nın savaş arabaları Ramses'i temsil eden kral oğlunun refakatinde olanca hızlarıyla Yahudilerin ardına düşmüştü. Eski korsanın burun delikleri deniz kokusunu alınca genişledi. Adamlarına durmalarını işaret etti. "Aranızda buraları bilen biri var mı?" Deneyimli bir arabacı söz aldı. "Burası perilidir. Şeytanları rahatsız etmemenizi tavsiye ederim." Sardunyalı, "İyi ama Yahudiler bu yoldan gitti," dedi. "Onlar akılsızca davranmakta özgürler. Biz geri dönmeliyiz." Uzakta bir duman bulutu göründü. Kral oğlu, "Yahudi kafilesi pek uzakta değil," dedi. "Suçluları hemen yakalayalım." Seraman'ı, Yahova'nın sadık kulları silahlı ve çok kalabalıklar diye hatırlattı. "Adamlarımız savaşmayı biliyor ve arabalarımız bize üstünlük sağlar. Yeterli uzaklıktan onları ok yağmuruna tutar ve Musa ile iki bedevi reisinin teslim edilmelerini isteriz. Teslim etmezlerse saldırıya geçeriz." Savaş arabaları rutubetli topraklarda çekine çekine ilerlemeye başladı. Aaron sıçrayarak uyandı. Musa elinde değneğiyle çoktan ayaktaydı. "Bu boğuk gürültü de ne oluyor?" "Mısır savaş arabalarının gürültüsü. Bize saldırıyorlar. Kaçacak zamanımız var." İki bedevi Amos ile Baduş, Saz Denizi'nde serüvene katılmayı kabul etmediler. Ama çılgına dönen Yahudiler Musa'nın ardından gittiler. Gece olduğu için artık hiç kimse neresinin su, neresinin kum olduğunu fark edemiyordu. Ama Musa gençliğinden beri benliğini yakan ve vaat edilmiş topraklara ulaşma isteği haline gelen ateşin yol göstericiliğiyle kendinden emin adımlarla ilerliyordu. Savaş düzenine girerek yayılan savaş arabaları ölümüne bir hata işlediler. Kimileri yerinde durmayan kumlara battı, kimileri ise göze görünmeyen su akıntılarının baştan başa dolaştığı bataklıklarda kayboldular. Kral oğlunun arabası çamurlu toprağın içine gömülürken Seramana'nın arabası Yahudilerden ayrılan iki bedeviye çarptı. Yükselen dağ rüzgarı çöl rüzgarıyla birleşti. Böylece Yahudilerin Saz Denizi'ni geçmek için kullanacakları geçit oluştu. Arabasının tekerlekleri altında ezilen iki casusun ölümüne kayıtsız kalan Seramana da kumlara gömüldü. Arabaları battıkları yerlerden çıkarmak ve bazıları yaralı olan adamları toplamak için sarf ettikleri bu zaman zarfında rüzgar yön değiştirdi. Yağmur yüklü bulutları sürükleyen fırtınalar güçlü dalgalar oluşturarak Musa ile Yahudilerin geçtikleri geçidi su altında bırakarak gözden kaybettiler. 57. Ana kraliçe Tuya, olağanüstü yetenekleri olan genç kadın Doktor Neferet'in hiç esirgemediği bakımına rağmen büyük yolculuğuna hazırlanıyordu. Yakında Seti'ye kavuşacak ve geleceği hemen hemen güven altına alınmış Mısır'ını terk edecekti. Hemen hemendi çünkü Hititlerle yapılan barış antlaşması imzalanmayı bekliyordu. Tuya düşüncelere daldığı bahçeye gelip kendisini bulan Nefertari'nin heyecanlı olduğunu fark etti. "Majeste, İmparatoriçe Putiyapa'nın bu mektubunu az önce aldım. Gözlerim yorgun Nefertari, sen oku rica ederim." Kraliçenin yumuşak ve büyüleyici sesi Tuya'nın yüreğini rahatlattı. "Güneşin eşi, kız kardeşim Nefertari'ye. Ülkemiz için her şey yolunda gidiyor. Umarım senin ve yakınlarının sağlığı iyidir. Kızım çok sağlıklı, atlarım şahane. Senin çocukların, atların ve büyük Ramses'in aslan içinde sağlıklı olmalarını dilerim. Kulun Hattuşil, Firavun'un önünde eğiliyor. Barış ve kardeşlik, işte ağızlardan düşürülmemesi gereken iki sözcük. Çünkü Mısır'ın ışık tanrısı ile Haddin'in fırtına tanrısı kardeşçe yaşamak istiyorlar." Barış antlaşmasını taşıyan Mısır ve Haddi elçileri, Firavun'un ortak kararımızı imzalaması için Pi Ramses'e doğru yola çıktı. Kız kardeşim Nefertari'yi tanrılar ve tanrıçalar korusun. Birbirlerinin kollarına atılan Nefertari ve Tuya sevinç gözyaşları döktüler. Seramana kendisini Ramses'in sandaletlerinin altında ezeceği bir böcek gibi hissediyordu. Başı önde saraydan kovulmaya hazırlanıyor, gözden düşmüş olmaya dayanamıyordu. Oysa eski bir korsan olan Seraman'a, kendini emirler veren ve tüm haksızlıkları ortadan kaldırmaya çalışan bir insan olarak görmeye alışmıştı. Ramses'e duyduğu mutlak sadakat, yaşamına bir anlam kazandırmış ve yerleşik bir insan olmasını sağlamıştı. Talan etmeyi düşündüğü bu Mısır, onun vatanı olmuştu. Doğuştan denizci olmasına rağmen tekrar denizlere dönme arzusu duymadan bu topraklara bağlanmıştı. Seraman'a kendisini saray halkı ve aslarının önünde küçük düşürmediği için Ramses'e minnettardı. Hükümdar onu baş başa görüşmek için bürosunda kabul ediyordu. Majeste, bir hata yaptım. Hiç kimse araziyi tanımıyordu ve... iki bedevi casus ne oldu? Arabamın tekerlekleri altında can verdiler. Musa'nın fırtınadan kurtulduğundan emin misin? O ve Yahudiler Saz Denizi'ni açtılar. Sınırı geçtiklerine göre artık unutalım onları. Ama Musa size ihanet etti. O yolunda gidiyor Seraman'a. İki ülkenin düzenini bozma tehlikesi kalmadığına göre kaderinin sürüklediği yere gitsin. Sana vereceğim önemli bir görev var. Sardunyalı kulaklarına inanamadı. Kral onun başarısızlığını bağışlıyor muydu? Güvenliğini sağlayacağın haddi elçisini karşılamak için iki savaş arabası alayı ile sınıra gideceksin. Bu iş, böyle bir iş, dünya barışı için kesin sonuca götürecek bir iş Seraman'ı. Hattuşel razı olmuştu. Devlet adamı sezgisine, karısı Putiyapa'nın öğütlerine ve Mısır elçisi Aşa'nın önerilerine kulak veren Hattuşil, Ramses'in isteklerine karşı çıkmadan gümüş tabletlerin üzerine çivi yazısıyla yazdırdığı antlaşmayı Firavun'a götürmeleri için iki elçiyi görevlendirmişti. Hattuşil Ramses'e bu antlaşmayı Hattuşaş'taki güneş tanrıçasının tapınağına asacağına dair söz veriyor ve ondan da aynı antlaşmayı iki ülkenin tapınaklarından birine asmasını istiyordu. Ama Ramses yeni koşullar öne sürmeden antlaşmayı onaylayacak mıydı? Hitit başkentinden Mısır sınırına kadar hava gerginliğini korudu. Ayşe Hattuşil'den daha fazlasını isteyemeyeceğinin bilincindeydi. Şayet Ramses herhangi bir hoşnutsuzluk gösterecek olursa antlaşma ölü bir belge haline dönüşecekti. Hititli askerler ise endişelerini gizlemiyorlardı. Muhalefetlerin oluşturduğu gruplar barış antlaşmasını Mısır'a götürenlerin gidişini önlemek için muhtemelen bir saldırıya geçebilirlerdi. Boğazlar, dar geçitler ve ormanlar sanki birer tuzakmış izlenimi veriyordu ama yolculuk olaysız geçti. Aşağı Seraman'a ile Mısır savaş arabalarını görünce rahat bir nefes aldı. Artık sakin bir yolculuk yapabileceklerdi. Hitit savaş arabaları komutanı olan üst rütbeli subayla Sardunyalı soğuk bir ifadeyle selamlaştılar. Eski korsan bu barbarları seve seve öldürmek isterdi ama Ramses'e itaat etmek ve görevini tamamlamak zorundaydı. Hitit arabaları ilk kez girdikleri deltada onları Pir Ramses'e götüren yolda ilerlediler. Aşağı Nubi isyanı ne oldu diye sordu. Sardunyalı endişelendi. Yoksa bu Hattuşaş'ta duyuldu mu? İçin rahat etsin. Haberi gizli tuttum. Ramses sükuneti sağladı. Şener müttefikleri tarafından öldürüldü. Güneyde olduğu gibi kuzeyde de barış sağlansın. Hitit elçilerinin getirdiği antlaşmayı Ramses kabul edecek olursa gelecek kuşakların anacakları bir barış dönemi başlayacak. Reddetmesi için bir neden var mı? Küçük bir ayrıntı var. Neyse biz imser olalım Seraman'a. Ramses'in hükümdarlığının 21. yılı, kış mevsiminin 21. günü, Aşağı ile iki Hititli diplomat, görkemi gelenleri şaşkına çeviren toplantı salonuna Ameni tarafından alındılar. Hititlerin savaşçı dünyasının boğucu havasının yerini, ihtişamla inceliğin karışımı renkli bir dünya almıştı. Elçiler Firavun'a gümüş tabletleri sundular. Aşağı giriş niteliğindeki bildiri okudu. Haddi ile Mısır'ın tanrıları ve tanrıçalar arasından binlercesi, Hitit İmparatoru ile Mısır Firavunu tarafından hazırlanan bu antlaşmaya tanık olsunlar. Güneş, ay, gökyüzü ve yeryüzü tanrıları, dağlar, ırmaklar, denizler, rüzgarlar ve bulutlar da tanık olsunlar. Bu binlerce tanrı, antlaşmaya saygı göstermeyenlerin evini, yurdunu ve yurttaşlarını ortadan kaldıracaktır. Saygı duyanlara gelince, bu binlerce tanrı onların refah içinde olmaları ve ev halkı, çocukları ve yurttaşları ile mutlu bir ömür sürmeleri için gerekeni yapacaktır. Dipnot, Hitit ve Mısır arşivlerinde saklanan antlaşmanın orijinal metni. Ramses, Kraliçe Nefertari ile Ana Kraliçe Tuya'nın da önünde, Ameni'nin papirüs üzerine geçirdiği bu giriş bölümünü beğendi. İmparator Hattuşil son yıllarda yapılan savaşların sorumluluğunun Hititlere ait olduğunu kabul ediyor mu? İki Hitit elçisinden biri evet majeste diye karşılık verdi. Bu antlaşmanın bizim yerimize geçecek olanları da bağlaması gerektiğini kabul ediyor mu? İmparatorumuz bu antlaşmanın barış ve kardeşliğe yol açmasını ve çocuklarımız ve çocuklarımızın çocukları tarafından da uygulanmasını arzu ediyor. Hangi sınırları kabul ediyoruz? Asi Irmağı, Güney Suriye'de müstahkem hat, Mısır'a ait olan Biblos'u Hitit egemenliği altında kalacak Amure eyaletinden ayıran yol, Hititlere ait Kadeş'in güneyinden geçen ve Mısır egemenliği altında bulunan Beka Vadisi'nin kuzey bitim noktasını ayıran yol. Mısırlı diplomatlar ve tüccarlar Hatti'ye giden yoldan özgürce yararlanacaklar. Aşağı solunu tuttu. Ramses Kadeş Kalesi'nden, özellikle Amure eyaletinden kesin olarak vazgeçmeyi kabul edecek miydi? Ramses'in önünde en büyük zaferini kazandığı bu kaleyi ne o ne de Seti ele geçirebilmişti ve Kadeş'in Hititlerde kalması aklı uygun görünüyordu. Ama Amuru, Mısır bu eyaleti muhafaza edebilmek için çok savaşmış, birçok askeri bu amaç uğruna ölmüştü. Aşağı Firavun'un uzlaşmaz bir tavır takılmasından korkuyordu. Hükümdar Nefertari'ye baktı. Kraliçenin bakışlarındaki yanıtı okudu. Büyük Ramses, kabul ediyoruz dedi. Amini yazmayı sürdürüyordu. Aşağı ise tarifsiz sevinçler içindeydi. Ramses, Hattuşil kardeşim daha ne istiyor diye sordu. Kesin bir saldırmazlık paktının kurulması ve Mısır ya da Hatti'ye saldırmaya kalkacak olan başka bir ülkeye karşı ortak savunma ittifakı istiyor Majesti. Asur'u mu kastediyor? Mısır'ın ya da Hatti'nin topraklarını ele geçirmek isteyen herhangi bir ülkeyi. Biz de bu paktı ve ittifakı istiyoruz. Ancak bu iki anlaşma sayesinde mutluluğumuzu ve kalkınmamızı sürdürebiliriz. Ameni emin bir elle yazmayı sürdürdü. Majeste, İmparator Hattuşil, ülkelerimizde tahta çıkmanın kurallara ve geleneklere göre yapılması için gereken saygının gösterilmesini ve bunun yasalarla korunmasını da arzu ediyor. Zaten başka türlü olamaz. Hükümdarımız son olarak, suçluların kendi ülkelerine geri gönderilmesi konusunun karşılıklı olarak bir çözüme bağlanmasını arzuluyor. Aşağı bu sonuncu önerinin kabulünden kuşku duyuyordu. Tek bir ayrıntıyı tartışma konusu yapmak, antlaşmanın bütününü tartışma konusu yapmaya dönüştürebilirdi. Ramses, ben de ülkelerine iade edilen suçluların insanca muamele görmesini istiyorum dedi. Ülkelerine iade edildiklerinde Mısır'da olsun, Hatti'de olsun ne ceza görmeli ne de hakarete uğramalı ve onlara evleri eskisi gibi iade edilmeli. Ayrıca Urhi Teşup artık Mısırlı olduğu için bu konuda kendisinin karar vermesine saygı gösterilmeli. Bu koşulları kabul etmek için önceden Hattuşil'in olurunu alan iki elçi razı oldular. Antlaşma artık yürürlüğe konabilirdi. Ameni antlaşmanın bitmiş çevirisini birinci kalite papirüslere kopya etmeleri için krallık katiplerine verdi. Ramses, bu metin Mısır'ın birçok tapınağının taşlarına kazınacak dedi. Özellikle Heliopolis'te yer alan Ra tapınağına, Karnak'ın 9. kapısının batı kanadının güney cephesine ve Büyük Ebu Simbel tapınağının cephesinin güney bölümüne kazınacak. Böylece kuzeyden güneye, deltadan Nubya'ya kadar Mısırlılar, tanrıların gözetimi altında Hititlerle sonsuza kadar barış içinde yaşayacaklarını öğrenecekler. 58. Yabancı ülkelerin saraylarında, özel dairelerde konuk edilmeye alışık olan Hititli elçiler, tüm Mısır başkentini coşturan eğlencelere katıldılar. Ramses'in halk tarafından ne kadar sevildiğini, onun için koro halinde söylenen şarkıda yüceltilişine tanık oldular. O bizi güneş gibi aydınlatır, su gibi, rüzgar gibi canlandırır. Biz de onu ekmek gibi, güzel kumaşlar gibi seviyoruz. Çünkü o bütün ülkenin hem babası hem anası Nil Irmağı'nın iki yakasının ışığıdır. Nefertari Hititleri Hator Tapınağı'nda düzenlenen ayine konuk etti. Elçiler her gün kendi kendini yenileyen, yaşama her türlü biçimi veren, yüzleri aydınlatan, ağaçları ve çiçekleri sevinçten titreten biricik güce yapılan yakarışları dinlediler. Bütün bakışlar göğün parıltıları içinde saklanan temel yasaya döndüğünde kuşlar, bu mutlu anda havalandılar ve barış yolu insanların ayakları altında belirdi. Hititler şaşkınlıktan sevince kadar bütün duyguları yaşadıktan sonra, konuk edildikleri bir şölende güvercin yahnisi, salamura böbrek, kızarmış sığır budu, tatlı su levreği, mercimek, sarımsak, tatlı soğan, kabak, marul, salatalık, bezelye, fasulye, incir kompostosu, elma, hurma, karpuz, keçi peyniri, yoğurt, ballı yuvarlak pasta, taze ekmek, bira, kırmızı ve beyaz şarap gibi yiyecek ve içeceklerin tadını çıkara çıkara yiyip içtiler. Bu özel durum nedeniyle konuklara Seti'nin hükümdarlığının 4. yılının 6. gününde fıçılara konan ve çöl efendisi Anubis'in simgesiyle damgalanan çok değerli bir şarap sunuldu. Diplomatlar yemeklerin bolluğu karşısında şaşkına döndüler. Kaymak taşından yapılmış sofra takımlarının güzelliğine hayran kaldılar. Ve sonunda kendileri de topluluğun neşesine Mısır diliyle şarkılar söyleyip Ramses'e övgüler düzerek katıldılar. Evet, barış çok güzel bir şeydi. Başkent nihayet uykuya dalmıştı. Saatin çok geç olmasına rağmen Nefertari, kız kardeşi Putiyepa'ya gösterdiği çaba için teşekkür etmek ve Hatti ile Mısır'ın yaşadığı harika saatlerden söz etmek için kendi el yazısıyla uzun bir mektup yazıyordu. Kraliçe tam mührünü basarken Ramses ellerini yavaşça kraliçenin omuzlarına koydu. Mesain sona ermedi mi? Yapılacak işler günün saatlerinden daha fazla. Zaten başka türlü de olamazdı, iyi ki böyle. Sen de kendi memurlarına bunu tekrarlayıp durmaz mısın? Büyük kraliçe de yasaya uymak zorunda değil mi? Nefertari'nin kutlama törenleri için sürdüğü koku Ramses'in aklını başından alıyordu. Tapınağın parfüm uzmanı bu kokuyu elde etmek için en az 16 ham madde kullanmıştı. Kokulu kamış, ardıç ağacı, katır tırnağı çiçeği, tereventin reçinesi, kokulu reçine ve hoş kokulu öteki maddeler. Yeşil bir far gözlerinin zarafetini daha belirgin yapıyor, Libya yağı ile yağlanmış peruk yüzünün soylu güzelliğini daha bir ortaya koyuyordu. Ramses Nefertari'nin peruğunu çıkardı. Uzun ve dalgalı saçlarını çözdü. Mutluyum Ramses. Halkımızın mutluluğu için çalışmıyor muyuz? Senin adın dünya durdukça bu antlaşmayla anılacak. Bu barışı sen kurdun Nefertari. Günler ve ayinler düzenli bir biçimde birbirini izledikleri sürece bizim şöhretimizin ne önemi var? Kral Nefertari'nin elbisesinin askılarını omuzlarından aşağı doğru sıyırdı ve onu boynundan öptü. Aşkımı sana nasıl anlatmalıyım? Nefertari döndü ve dudaklarını Ramses'inkiyle birleştirdi. Bu kadar konuşmak yeter. Barış antlaşmasının kabulünden sonra Hatti'den gelen ilk resmi mektup Pir Ramses Sarayı'nda herkesi şaşkına çevirmişti. Yoksa Hattuşil antlaşmanın önemli bir maddesinin yeniden ele alınmasını mı istiyordu? Kral değerli ağaç tabletin üzerine kaplanan kumaşın üzerindeki mührü kırdı ve çivi yazısıyla yazılmış metni okudu. Hemen kraliçenin yanına gitti. Nefertari ilkbahar şenlikler için hazırlanan duayı yeniden okumayı bitirmek üzereydi. Gerçekten garip bir mektup. Kraliçe endişelendi. Ciddi bir olay mı var? Hayır. Bir tür imdat çağrısı. Adını bir türlü okuyamadığım bir Hitit prensesi rahatsızmış. Hattuşil'in yazdığına göre Hattin'in doktorlarının vücudundan çıkarmayı başaramadıkları bir cin tarafından çarpılmışa benziyormuş. Bizim doktorlarımızın değerini bilen yeni müttefikimiz, prensesi sağlığına kavuşturmak ve çok arzu ettiği çocuk sahibi olmasını sağlamak için yaşam evinden bir üfürükçü göndermemi rica ediyor. Bu harika bir haber. İki ülke arasındaki bağlar giderek daha da güçlenecek. Kral çağırdığı ahşaya Hattuşil'in mektubunun içeriğini anlattı. Mısır diplomasisinin şefi kahkahayı bastı. Kraliçe şaşkınlığını belirtti. Bu lütuf dilekçesi bu kadar gülünç mü? Hitit İmparatorunun bizim tıp bilgimize aşırı bir güven beslediği duygusuna kapıldım. Onun istediği mucizeden başka bir şey değil. Bizim tıp bilimimizi küçümsüyor musun? Elbette ki hayır. Ama nasıl olup da 60 yaşını aşkın bir kadına prenses de olsa çocuk sahibi olma olanağı sağlanacak? Ramses bir süre kahkahayla güldükten sonra Ameni'ye kardeşi Hattuşil'e göndereceği yanıtı yazdırdı. Çeşitli sorunlardan, özellikle de ilerlemiş yaşından muzdarip olan prensesi tanıyoruz. Ona hangi ilaç verilirse verilsin, fırtına tanrısı ve güneş tanrısı aksine karar vermedikleri sürece hamile kalmasının imkan yoktur. Ben yine de size mükemmel bir büyücü ile uzman bir doktor gönderiyorum. Ramses büyü tanrısı Khonsu'nun hilal biçimindeki ay olarak simgelendiği heykelini derhal Hattuşaş'a gönderdi. Gerçekten de bir tanrıdan başka kim insan vücudunun yasalarını değiştirmeyi başarabilirdi ki? Karnak'ın baş rahibi Nebu'nun mesajı Pir Ramses'e geldiğinde kral sarayını Tebe nakletmeye karar verdi. Ameni her zamanki başarısını göstermiş, gerekli gemileri kiralamış ve yolculuğun en uygun koşullarda geçmesi için gereken talimatları vermişti. Kraliyet gemisinde Ramses'in en sevdiği insanlar bulunuyordu. Işıl ışıl parıldayan karısı Nefertari, Mısır ile Hatta arasındaki barışın gerçekleştirildiğini görebilmenin sevincini yaşayan Tuya. Hazırlanan büyük bayrama katılacağı için heyecanlanan güzel İset, üç çocuğu, Memphis başrahibi Kıha, müzisyen Meritamon ve gelişmiş vücutlu genç Meren Pıtah, Ramses'in mutlu bir krallık kurmasında çok emekleri geçen Ameni ile Aşa, sözünün eli hizmetkarları Necem ile Seraman'ı. Bu grubun içinde Ebu Simbel'de oldukları için krala Teb'de katılacak olan Stio ve Lotus yoktu. Ve bir de Musa. Ama Musa onlarla beraber olamazdı. Çünkü o artık Mısırlı değildi. Teb iskelesine geldiklerinde kral ve kraliçe çiftini Karnak başrahibi karşıladı. Bu kez Nebu gerçekten ihtiyarlamış görünüyordu. Kamburu çıkmış zorlukla yürüyordu. Bastonunu tutan eli kasılmıştı. Titrek sesiyle vücudunun şeklini bozan romatizmadan yakınıyordu. Ama gözünün feri kaçmamış ve otorite duygusu zayıflamamıştı. Kralla başrahip kucaklaştılar. Sözümü tuttum majeste. Bakhen ile zanaatkar ekiplerinin sayesinde milyonlarca yılın tapınağının inşaatı tamamlandı. Tanrılar içinde yaşayacakları bu büyük şaheseri seyretme mutluluğunu bana lütfettiler. Ben de sözümü tutacağım Nebu. Birlikte çatının üstüne çıkacak, tapınağı ilk binalarını ve sarayı seyredeceğiz. İç yüzeyi Kadeş Zaferi'nin savaş sahneleriyle süslenmiş olan anıtsal kapı, kralı Osiris olarak simgeleyen sütunlarla çevrili geniş ilk avlu, kralı oturmuş olarak gösteren 17 metre yükseklikteki dev boyutlu heykel, hasat törenini gösteren ikinci anıtsal kapı, 31 metre derinliğinde, 41 metre genişliğindeki sütunlu büyük salon, günlük ibadetin sırlarını tanrısal bir esinle ileten kabartmalarıyla ana sunağın bulunduğu yer, Firavunluk kurumunun sürekliliğini simgeleyen büyük ağaç kabartması.